Yunus ile Babayan insanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Babayan konuğumuz Kıvanç Ünal. Aslında bugün Kıvanç abiyle birlikte Analytic House'u konuşacağız. Daha sonrasında Pere Games var, CR Wizard var. Tam olarak söyleyememiş olabilirim. Ama kusura bakmayın ama bugün birlikte Kıvanç abiyle birlikte çok güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. Gelin birlikte Kıvanç abiyi tanıyalım biraz. Kıvanç abi nasılsın?
İyiyim Yunus, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim abi, çok sağ ol. Ya bize biraz kendini tanıtır mısın? Elbette ki bizim dinleyicilerimiz buraya girmeden önce seni biraz araştırmıştır. Ama seni tanımayıp biz ayıp edenler için bize biraz kendini anlatır mısın?
Tabii, aslında şu anda bulunduğum yerden başlayayım. Hemen Yozgat'ta doğup büyüdüm ben. Hatta bugün de köyümdeyim. Dolayısıyla arkadan bununla ilgili bir ses falan gelirse kusura bakmayın şimdiden. Ben Yozgat'ta doğup büyüdüm. Sonrasında lise hayatımı Mersin'de devam ettirip oradan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğine girdim. Aslında orada da part-time sürekli işlerde çalışırken bir gün Rocket Internet'in işte Almanya menşeli bir şirket Türkiye'ye geldiğini ve işte bizim bölümde, bizim okulda okuyan öğrencilere çok güzel bir maaş verip işte farklı yenilikçi bir sektörde çalıştırdığını duymuştum. Orada part-time çalışmaya başladım. Dijital pazarlamaya ilk girişim öyle oldu aslında. Sonrasında yaklaşık 8-9 ay sonra Rocket Internet Türkiye'den çekilip yatırımlarını başka ülkelere yapmaya karar verdi. Çünkü Türkiye'deki ticaret ekosisteminin henüz onların beklediği büyüme seviyesine ve insanların buna adaptasyonuna uygun olmadığını düşünüyorlardı. Sonrasında ben de oradaki ekiple birlikte, ekipten birkaç arkadaşla birlikte Trendyol'a geçtim. Trendyol'da da yaklaşık 4,5-5 yıl çalıştım. Intern olarak girdiğim Trendyol'da en son ayrıldığımda şirketin CMO'suydum. 45 kişilik bir ekibim vardı. Buradaki hikaye ve sıfırdan ekibi kurma, büyütme kurgusuyla birlikte aslında hep en başta heyecanım olan kendi şirketimi kurma tutkusuyla yola çıktım. Trendyol'dan aslında Cambridge Analytica diye bir şirket var. Bizim bu şirketin adının ve hikayesinin de önemli olduğu noktalardan biri. O yüzden biraz ondan da bahsetmek isterim. Cambridge Analytica'nın işte kullanıcı verilerini, insanların psikolojik verilerini kullanarak sınıflandırıp aslında hem Amerika'nın eski başkanı Trump'ın seçilmesini sağladığı hem de İngiltere'de Brexit seçimini etkilediği makaleleri okudum ve sonrasında ben de böyle şeyler yapmalıyım deyip aslında istifa ettim şirketten. Sonrasında 2017 Mart ayının sonuna doğru Analytic House'u kurduk. Görkem'le birlikte iki ortak kurduk. Sonrasında Görkem başka heyecanlar peşinde koşmak için ayrıldı. Benzin Litre'yi kurdu. Şu an orada devam ediyor. Analytic House'da bu 4 yılı birazcık aşkın bir süre içerisinde şu an 95'in üstünde insanın çalıştığı, Türkiye'deki büyük dijital dünyada varlığını sürdürmek isteyen markalara hizmet eden, yenilikçi, danışmanlık veren, veri odaklı ve bulunduğu sektöre öncülük eden şirketlerden bir tanesi haline geldi. Bir de hala 30-31 yaşındayım. O yüzden şey yapıyorum. Senin de dediğin gibi işte Pera Games var, işte CR Wizard var. Hali hazırda çok duyurmadığımız birkaç tane projemiz daha var. Mümkün olduğunca çok fazla girişimcilik, girişimcilere destek vermek şeklinde devam eden bir hayatım var aslında. Bir köpeğim var, Pera adı. Onunla birlikte yaşıyorum. Çok böyle kızım diyorum ben ona bu arada. Burada bir kızım var dememek için aslında köpeğim var dedim. Normalde kızarım köpeğim dendesine. Onunla birlikte yaşadığım bir hayatım var. Özet olarak söyleyecek olursam.
Aslında abi daha gençsin. Hani 30-31 yaşındayım dedim. Sanki kendini biraz yaşlı gösterdiğin gibi geldi bana ama ya gayet gençsin. Çünkü sektörde hani ya benim gibi ortalama bu işi hani 16-17 yaşında başlamış birkaç psikopatı dışarı atarsak hani bence gayet böyle yaş ortalaması girişimcilik sektöründe genç bir yaşta atılmışsın. Çünkü ya abi sektörde o kadar çok insan var ki ya 40-45 yaşına gelip İşinden ayrılıp daha sonrası da bunları yapıyor. Aslında bunları gençken yapmak daha rahat mı? Veya sence ne düşünüyorsun abi? Hani girişimciliğe başlamanın yaşı var mı sence yani?
Ya şöyle Yunus, aslında tam tersi, ben daha genç olduğumu söylemek için onu belirttim. Daha neden söylüyorum bunu? Çok daha fazla girişim yapacağım. Hala aktif yanında olacağım bu arada. Ben kesinlikle bir yaşı olduğunu düşünmüyorum ama şöyle düşün. Ben Trendyol'dan ayrılırken 26 yaşında CMO'luk tecrübesine ulaşmış, işte orada network olan bütün markalarla ilgili birçok işi yapmış bir insan olarak cebimde sıfır parayla ayrıldım. Ve o zaman 2008 model bir arabam vardı. Onu sattım. Arkasında da hep Power of Dreams yazardı. O yüzden benim için çok değerliydi. Hatta ağladım yani sattıktan sonra. O arabanın parasıyla kurdum bu şirketi. Yaşı yok girişimciliğin ama hayatta alabileceğin riskin yaşı oluyor bazen insanlar açısından. Neden insanlar daha böyle ileri yaşlarda bunu tercih ediyor? Çünkü belli bir birikim, belli bir hikaye, işte hep şey derler işte, bir yılını, x bir zamanını güvence altına alabileceğin bir şeyi kullan. Paran olsun. Ona ondan sonra girişimcilik yap derler. O birazcık engel işte aslında. Ben o yüzden yaklaşık sadece bir ayımı garantiye alıp de arabamı da satıp böyle iki ay falan şirketi devam ettirebilecek seviyede başladım. Ama bence yaşı yok. Hatta dediğim gibi daha çok tecrübe kazandıkça özellikle hani benim bu arada hani şu anki bahsettiğimiz şirketler başarılı ama başarısız giden ve yani ben artık tamam bunu devam ettirmeyeceğim dediğim işlerim de oldu. Onlardan aldığın öğrenimler o kadar değerli oluyor ki çok daha rahat yürütebiliyorsun birçok şeyi. Birçok şeyi hızlı yapabiliyorsun eskiden yapabildiğine göre. O yüzden bence yaşı yok. Sadece o güven aralığından, o güven duyduğun yerden, güven konfor alanından çıkabilmek böyle aynı yerde kaldıkça çok çok daha zor oluyor. Mesela ben Trendyol'da kalsaydım yine çok daha güzel ve rahat bir hayatım olacaktı kesinlikle. Ama ben orada şunu düşündüm. Gerçekten ben burada 2-3 yıl daha kalacak olursam ve kariyerimi de burada daha ileriye götürecek olursam şey problemi yaşayacaktım çok net bir şekilde. Yani vazgeçeceğin, geride bırakacağın şeyler gitgide büyüyor böyle. Çok daha fazla para, çok daha fazla insan, çok daha büyük sorumluluk, büyük şirket, XYZ. Bunlar birazcık şey, insanları bence girişimcilikten uzaklaştıran şeyler. Ben de bu yaşımda bu aksiyonu almam lazım. Şimdi almazsam ne zaman alacağım diyerek çıktım. O yüzden ben hala çok genç görüyorum kendimi yani. Daha çok yapacağım iş var. 30-31 bence de bu arada sektör içerisinde ortalamaya baktığımızda özellikle bizim dünyamız yeni olduğu için çok fazla eskiden gelen daha böyle alaylı dediğimiz insanlar var. Onlar kötü anlamda söylemiyorum bunu ama bizim bu yeni zihinleri, yeni insanları bu dünyaya katmak gibi bir şeyimiz de var, misyonumuz da var. Analytik House bir okul gibi o yüzden. Bence o yüzden yaşı yok özet olarak söyleyeyim. Ben çok konuşuyorum bu arada. Çok uzatırım da bu arada Yunus. Lütfen çok şey yapmadan bölebilirsin.
Estağfurullah abi.
Çünkü ben en çok konuşmamla bilirim yani. Bir soru geldiği zaman anlatırım yani. Onu oraya bağlarım, bunu buraya bağlarım. Ama dediğim gibi yani bence yaşı yok. Sadece cesaret edebilmek çok önemli bir nokta. Ve doğru zamanda cesaret edebilmek önemli. Ha bu arada 16-17 yaşındaki bu noktalara atlayan ve bak seni de bu yaptığından dolayı çok tebrik ediyorum gerçekten. O psikopatlara çok ihtiyacımız var. Yani güvenerek, peşinden koşarak, ısrar ederek bunlar için çabalıyor olman bence çok değerli. Çünkü insanların şeyi görmesi lazım. Bu insanları, buradaki hikayeleri, kurguyu, neler yapılabileceğini görmesi lazım. Çünkü biz anlatamıyoruz. İşin koşturması içerisinde ben mesela bir günde gideyim de şuraya katılayım, burada anlatayım falan demiyorum ama sen gelip dediğin zaman birisi bir şey yapıyor, ona tutkulu yapıyor olduğu zaman her zaman destek oluyoruz. O yüzden çok önemli bunu yapıyor olman, devam ettiriyor olman ve o psikopatlara gerçekten ihtiyacımız var. O yüzden devam et lütfen.
Çok sağ ol abi. Şimdi şöyle abi, özellikle senin gerçekten canı gönülden bağlandığın, şimdi Trendyol'da da şimdi bir CMO olarak çıkmışsın, daha sonrasında dijital marketinge çok fazla önem vermeye başlamışsın. Hatta şu an Analytic House da bunun üzerine kurulu diyebiliriz. Şimdi abi şöyle, ben de yaklaşık 2-3 aylık bir şirketi olan biri olarak konuşmak istiyorum burada. Özellikle pazarlama artık hani dijitalde daha çok ön plana çıkmaya başladı. Ve de sizin bunu yaklaşık 4-4,5 sene önce görmeniz ya gerçekten çok farklı bir deneyim ve çok farklı bir tecrübeyle aslında sınanan bir durum. Peki ya şimdi şöyle, her şirketin ilk kurulduğunda bir hayali vardır. Seni kurduğunda hayalini, ya bundan bir sene sonra veya bundan bir ay sonra ben şöyle bir iş yaparım dediğin oldu mu? Yoksa ya Allah büyük, biz nasıl giderse gider, gitmezse batarız gibi mi kurdunuz?
Güzel soru. Tabii ki kurarken çok farklı hayallerimiz vardı. Kurduktan sonra da gelişen hayallerimiz oldu bu arada veya düşüncelerimiz, hedeflerimiz diyeyim buna. Biz Görkem'le ilk kurduğumuzda şey diyorduk hep, yani burada bir danışmanlık hikayesi, işte Amerika'da yaptığımız yapılan kurguların çok daha ilerisini kuracağız, işte bu verileri kullanarak yapabilme hikayesini anlatacağız, bambaşka bir dünya olacak dedik ama şimdi Türkiye'de ilk başladığımızda hatta şey diyorduk bu arada, yani 6 ay işte Mart'ta kurduk, yıl sonuna kadar biz 3-4 kişi falan oluruz şirkette falan diyorduk. Hikaye öyle gelişmedi. Bize çok fazla talep gelmeye başladı ve taleplerin içeriğinde aslında bu işin danışmanlık, fikir ve analiz kısmının yanında gerçekten Türkiye'de dijital pazarlama alanındaki kaynak eksikliğinden, yetişmiş insan eksikliğinden dolayı herkes bu önerdiklerinizi biz yapamayız, siz bunları da yapan taraf olun demeye başladılar bizim için. Bizim hedefimiz de bu danışmanlıkları yapıp sektörleri görüp aslında sonrasında ürün çıkarmak, yani yazılım projeleri, yeni şirketler kurmak, özel araçlar yapmaktı, yani yazılımla birlikte bir şeyler yapmaktı. Biz buradan kazandığımız bilgiyi ve parayı ona yatıracaktık aslında. Sonra başladığımızda ne oldu? İş çok hızlı büyümeye başladı. Biz yıl sonunda 3-4 kişi oluruz dediğimiz şirkette 15 kişi olduk bir yılın sonunda. Sonrasında işte talepler daha fazla artmaya başladı. Biz bunu nasıl yönetiriz falan derken Görkem mesela ben o kadar da büyütmek istemiyorum, ben başka şeyler peşinde koşacağım diye ayrıldı. Onun sonrasında da hani oturup şeye, ya girişimcilikteki en zor hikayelerden birisi o zaten. Ya 6 ayda bir ya şirketi kapatıyorsun ya büyütüyorsun. Hakikaten özellikle başladığın dönemlerde arası da olmuyor genelde yani, çünkü buhran geçiriyorsun ya, işte sektöre yeni vergi geliyormuş, bu vergi nasıl etkileyecek, işte çok fazla operasyon oldu, işte insanlar mutsuz olmaya başladı ve son 4 yıla bakarsan her yıl bir şey oluyor. Yani biz tutacağız işte ofis değiştireceğiz, Trump tweet atıyor, işte dolar uçuyor kaçıyor, sonra 2 tane markamız batıyor, işte milyonlarca liran gidiyor bütün yıl boyunca yaptığın şeyler, sonrasında İşte bu pandemisi var, işte krizi var, o seçim patladı, bir şey. O kadar çok şey oluyor ki. Türkiye özelinde söylüyorum bunu bu arada. Hakikaten senin işinin gündeminin yanında bir girişimci olarak sürekli başka şeyleri de takip ediyor olman lazım. Ona göre öncelik veriyor olman lazım. Ve bunun seni düşürmüyor olması lazım. En önemli ihtiyaç aslında psikolojik kısmı. Dolayısıyla şeyin şansı yok zaten bence. Hani ya bir kurduk da ne olacak dediğin zaman o kendi seni götürüyor bir şekilde bir yerlere. Hayallerini de, bir de ben en çok söylediğim şeylerden birisi odur. Fikre aşık olmayacaksın yani. Çünkü fikir gelir gider ve belli bir dönemi vardır, belli bir hikayesi vardır. Olabileceği yer, olmayabileceği yer vardır. Fikre aşık olmamak lazım ama çok çabuk da pes etmemek lazım. Biz de pes etmedik. İşte sonrasında büyüteceğiz dedik. Farklı işler kuracağız, farklı işlere yatırım yapacağız dedik. Bugün bunun sonucunda işte mesela CRWizard tamamen teknoloji odaklı ve dijital pazarlama yapan markaların işini daha ileri götürmesi için çıkartılmış bir ürün aslında. O hayallerimizden bir tanesiydi. Onu yaptık. Şimdi yatırımını da aldı. Çok net bir şekilde de devam ediyor. Çok güçlü bir şekilde de devam ediyor. Çok iyi de bir ekibi var. Sektörde kullanan bütün markalar da mutlu. Daha da büyüyecek, yurt dışına açılacak. Analytica House bugün 17 farklı ülkede reklam operasyonu yapıyor. Yani bugün işte Romence, Arapça, aklınıza gelebilecek işte birçok dilde reklamımız var. Birçok ülkede reklamımız var. Pera Games şu an hani en son yaptığı eğitime yapılan başvuru sayısı 10.000'di. 10.000 tane insan eğitim başvurusuna geliyor ve sonrasında işte yine oyunlar çıkardı, denemeye başlıyor. Ve store'da bu oyunları insanlar oynamaya başladı. Enhancer var mesela, benim ürünle ilgili süreçlerinde başında olduğum. O da çok iyi bir yatırım aldı şimdi. Markalar kullanmaya başlıyor. Çok fazla var yani. Astopia projemiz var mesela. Bir uygulama çıkartıyor. Ya bunlar bence şey açısından çok önemli. Analytica House'un özellikle. Yani bu yaptığı işte bu kadar 4 yılda 100 kişilik bir ekibe ulaşıp sonrasında da gerçekten başka işlere de yatırım yapabilecek, başka girişimcilere de destek olabilecek, sosyal sorumluluk alanında da her şeyi yapabileceği bir noktaya gelmiş olması bence şey çok güzel ve keyifli. Ve önümüzdeki dönemde de hedeflerimiz aslında hem bu yaptığımız şeyi yurt dışına taşımak hem de yurt dışındaki süreçlerden alabileceğimiz, öğrenebileceğimiz şeyleri burada çok daha iyi bir noktaya getirmek. Markaların da, Türkiye'deki ekosistemin de buna ihtiyacı var. Ve özellikle de dediğim gibi çok akıllı insanların genç yaşta bu sektöre girmesi gerekiyor. Bizim bunu yönetebilmemiz lazım. Biz de bunu sürekli teşvik ediyoruz. Daha fazla olmasını sağlıyoruz. Yani hayallerimizden uzaklaşmadık. Ama hayallerimizi belli zamanlarda güncellemek durumunda, hedeflerimizi belli zamanlarda güncellemek durumunda kalıyoruz.
Ya aslında zaten abi dediğin gibi bu hayallerin fix olarak kalmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi. Ya biz de dediğin gibi hani her 6 ayda bir ya kapanıyoruz ya büyüyoruz, ya kapanıyoruz ya büyüyoruz. Bir buhrana giriyoruz, bir ay iş olmuyor, bir sonraki ay bir anda %200 büyüyoruz falan. Böyle çok farklı EBITDA'larla, çok farklı değerlerle birlikte büyüdüğümüz için ve de küçüldüğümüz için aslında bizi sürekli zorlayan bir psikolojik yapı var. Peki abi senin mesela şöyle diyelim. Ya bugün şimdi sen köydesin, Yozgat'tasın, tamam. Şu anda İstanbul'da ofiste olduğunu düşünelim veya herhangi bir ofisinin olduğu bir yerdesin. Çok çalıştın ve de artık boğazına kadar geldi. Tak ettin kendine. Ya ne yaparsın? Mesela ben hani çok sıkıldığımda, acayip bunaldığımda bir iki gün kampa giderim. Yine kampta da çalışıyoruz hani, çünkü bilgisayar yanında olduğu sürece şu dönemde özellikle bunu fark ettik. Online zamanda çalışabiliyorsun. Ama kampta olmak, doğada olmak veya işte denize girmek vesaire, bunlar beni rahatlatıyor. Peki senin yaptığın böyle, ya ben abi ayda bir fix böyle bir kafa dağıtmaya, biraz psikolojimi düzeltmeye, şuraya giderim, şunu yaparım dediğin var mı?
Var tabii ki. Şimdi özellikle benim köyde büyümüş olmamın verdiği çok büyük bir avantaj var. Az önce hemen başlarken de senin dediğin gibi burada işte köpekler, horozlar, işte koyunlar, inekler vesaire var. Ben 3 ayda bir buraya geliyorum. En azından 4-5 gün kalmaya. Benim babam hala çiftçilik yapıyor burada. Dolayısıyla traktöre biniyorum. İşte gece tarlaların tepesine çıkıyorum. İşte gökyüzünü, yıldızları izliyorum. Daha özellikle İstanbul'da bulamadığım veya özellikle uzak kaldığım duyguları yaşamak için geliyorum aslında buraya. O yüzden beni en çok rahatlatan şeylerden bir tanesi bu. Onun dışında Ben şeyi çok seviyorum. Uzun yola çıkmayı, araba kullanmayı. Ve beni şey görebilirsin mesela. Nedir bu? Ben bugün buradayım. Ki hatta şöyle söyleyeyim. 2 gün önce Ankara'daydım. 1 hafta önce İzmir'deydim. Ondan 1 hafta önce İstanbul'daydım. Ondan 1 hafta önce Antalya'daydım. Ondan 1 hafta önce Muğla'daydım gibi görebilirsin. Çok seviyorum yani arabama binip böyle nereye gideceğimi bilmediğim bir yerlere gitmeyi. Toplantım olduğu zaman, hatta bu hafta oldu bir tane. Arabayı sağa çekiyorum. Telefondan hotspot'umu açıp toplantıma giriyorum. Sonra devam ediyorum nereye gidebilirim diye. Tabelalara bakıp karar veriyorum nereye gideceğime. Şu anki bulunduğumuz ortamın da, bizim işimizin de bize verdiği bu avantajı aslında sürekli kullanıyorum. Yolda olmak benim en çok keyif aldığım şey diyebilirim. Bir de tabii şeyi seviyorum. Şaraba özel bir ilgim var. Şarap ve viski. Özellikle bunları takip edebildiğim, işte bağa gidebildiğim, daha önce işte kurumsalda çalışıp sonradan bu konulara giren insanların deneyimlerini dinlediğim, onlarla sohbet ettiğim etkinliklerim var. Bu, en çok sevdiğim bunlar ama yani. Arabama bindim mi benim için şey yok. Yani limiti yok ve o yolu gidiyor olmak aşırı bir keyif veriyor bana.
Aslında abi işinde her ne kadar böyle odaklı da olsan, iş dışında normal hayatında, normal yaşantında sanki biraz da olsa böyle şeysin. Ya bugün şurada olabilirim ama yarın nerede olacağım çok fark etmez. Çünkü aslında seninle her böyle daha öncesinde de her böyle kayıt anlaşmamızda böyle sürekli yoldaydın. Hani her seferinde seni yolda yakalıyorduk. Ve de bu biraz aslında hani o biraz beni sürekli tereddütte bırakıyordu. Ya diyorum ya acaba nereye gitti? Acaba hani önemli bir iş mi vardı? Acaba ben mi çok fazla engel oldum falan diye. Bu da biraz aslında karşı tarafa irdeleme fırsatı sunuyor diyebiliriz. Peki abi şimdi şöyle, birçok şeyi konuştuk şu ana kadar, belki 3-4 konu üzerinde durduk ama senin şu anda böyle çok farklı yerlere yatırım değil de aslında destek oluyorsunuz. Çok fazla girişimciye destek oluyorsunuz. Peki mesela bunu, ya belli şeylerin var mesela 2-3 tane adam nasıl belli kapitallerde işte birçok ekip etrafta girişimci arıyorsa sen direkt kendin mi arıyorsun? Yoksa direkt mesela böyle 2-3 tane yakalayıcım var ve bu adamlar sana diyor ki abi bak ya Kıvanç abi burada böyle bir şey var ve şunu yapmamız lazım veya şuraya girmemiz lazım gibi belli feedbackler mi alıyorsun?
Ya aslında şöyle, hiç böyle ya etrafta tabii ki bizim bir ekibimiz direkt bunun için odaklanan ve bunun için bakan bir ekibimiz yok. Çünkü biz böyle hani genel olarak hızlı ve çok yatırım yapalımcı bir noktada değiliz. Çünkü zaten hani açık söylemek gerekirse o kadar çok paramız da yok zaten bu arada. Sadece şu var bizde. Etrafta gerçekten konuyla ilgili bir şey olduğunda arkadaşlarımız ve buradaki çevremiz sürekli bir şeyler paylaşıyor, işte Kıvanç'la tanışın, işte şu arkadaşla tanışın, bunu yapın falan diye. Bizim çoğunlukla aslında böyle tanıştığımız insanlar üzerinden onları değerlendirmemiz, denememiz sonrasında devam ediyor oluyor. Şimdiye kadar hiç biz gidip şu girişime ulaşalım dediğimiz bir nokta çok olmadı. Çünkü biz hep şey istiyoruz, böyle bir ya organik bir şekilde bize gelen insanlarla konuşalım. Burada ne problemimiz var, ne eksik var, neyi tamamlayabiliriz veya işte şu alanda bir şey yapmak istiyoruz. Bu alanda birileri var mı diye ancak bakıyoruz. Bir de bizim kendi işimiz ve işimizle ilgili o kadar çok fikir var ki Yunus, şey çok zor. Hani bambaşka yepyeni hiç olmayan bir şeyle o süreci, bunun için araştırmamız zor bizim. Ama biz diyoruz kendi fikrimiz var. Bu fikri yapabilecek insan bulup bu fikri gerçekleştirebilir miyiz? Ha, dediğim gibi tersi olan durumlar da var tabii ki. İşte Enhancer var, çok güzel bir teknoloji. Girip onlarla tanışıyoruz. Ha, sonrasında neler yapabiliriz birlikte diye konuşurken onların yatırım süreçlerine dahil olduk. Bir de ben bu arada tek başıma bir yatırım yaptığım noktada değilim. Hatta şeyiz yani. Mesela bir ürün geliyor. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var etrafımda. Diyorum ki arkadaşlar böyle bir ürün var, şu değerlemeden ben böyle bir yatırım yapacağım veya çocuklara ürün konusunda destek olacağım. Ben bu işin başında olacağım veya işte parçası olacağım dediğimde, hani şöyle düşün, WhatsApp'tan birilerini atıyorum. Oluşan şimdiye kadarki yapılan başarılı işlerin güveniyle WhatsApp'tan ben bu kadar yatırıyorum, ben bu kadar yatırıyorum diyen arkadaşlarım var. Dolayısıyla aslında birazcık daha organik çevre etrafında ve bizim beğendiğimiz girişimcilerle gidiyor oluyor. Mesela CR Wizard öyle bir girişim. Tamamen fikri bana ait olan. Ama sonrasında işte çok başarılı bulduğumuz, işte üniversiteden bir arkadaşım var. O bu işin başına geçti. Ve sonrasında alıp götürdüler tabii ki yani. Yani fikrin başındaki noktasından başka noktalara gidiyor. Ve ben o işin sadece bir ürün danışmanı gibi şu an fikrin devamını sağlıyorum işte. Şirket içerisindeki bir yazılımcı arkadaşımız vardı. Ali o işi yaptı şimdi. CTO'su olarak devam ediyor. Yani biraz daha ben ekosistem insanıyım aslında. Burada kendimi hiçbir zaman ya ben yatırımcıyım diye de konumlandırmıyorum. Ben diyorum ki girişimcinin yanındayım arkadaşım. Yani neden? Ne demek bu? Geldin, para istiyorsun. Para konusunda destek olabilirim. De tabii ki girişimci ve yapacağı girişimle ilgili bütün şeyleri değerlendirdikten sonra fikre ihtiyacın var, öneriye ihtiyacın var, network'e ihtiyacın var, markayı açmaya ihtiyacın var, yurt dışından partnere ihtiyacın var. Çoğunlukla bunların herhangi bir karşılık beklemeden bir sonraki aşamasında da insanlar böyle bir ya senin burada sorumlu olmanı ve işte bizim bize düzenli destek verebilmeni istiyoruz. O yüzden sana işte hisse vermek istiyoruz veya işte şuna ihtiyacımız var dediği bir noktaya geliyor. Ben şeye çok inanıyorum. Benim hani hayatımın başladığı yerle geldiği nokta arasında çok büyük bir fark var. Ben de insanların hayatında fark yaratabileceği noktalara dokunabileceğimi düşünüyorum. Ve buna fırsat bulduğum her an dokunmak istiyorum. O yüzden bu orası birazcık bizim burada bir hunt eden, böyle araştıran, bakan, bulan, yapan bir ekibimiz yok kesinlikle. Sadece bizim duyduğumuz ya bu çocuk çok akıllı diyorsa birisi veya bu çocukla kesin tanışın diyorsa biz orada tanışırız. Yani hiçbir zaman geride durmuyoruz işte veya onların yok yapmayalım bakmayalım falan demiyoruz. Yani her fikrin arkasını irdeliyoruz neler yapabiliriz diye. Çünkü bizim de kendimizi çok geliştirmeye ihtiyacımız var. Dünya o kadar hızlı ki şu an hani 20 yıl 30 yıl öncesine göre bir şeyleri yakalaman için efor harcaman gerekiyor. Yani ben günde 18 saate yakın çalışıyorum ve yetişemiyorum. Ve yetişemediğim için de daha fazlasını nasıl yaparım diye uğraşıyorum. Yani haftada 6 gün 18 saat kesin çalışıyorum. Hani bir günde böyle bir ya işte o gün akşam işte şaraptır, rakıdır, işte viskidir bir şeyler yapmak istiyorum. Daha böyle hani kendini rahat bıraktığın hani uyandığın ama uyanmak istemediğin sorumluluğun olmadığı bir gün ayırmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Ama yine yetişemiyorsun. O yüzden dediğim gibi bu çevre içerisinde olmak, konuşmak, haberleri okumak, fikirleri dinlemek bizi birazcık daha yukarıda tutuyor. Çok akıllı da bir ekibimiz var hakikaten. Onlardan bir fikir geldiği zaman özellikle veya birisi şu insanla tanıştıralım seni dediği zaman çok rahat bir şekilde devam ettirebiliyorum. Birazcık öyle ilerliyor diyebilirim.
Aslında böyle ya dedin ya sürekli çalışan bir insansın. Ya çünkü ne bileyim mesela girişimcilik kanadında yaklaşık biz de bir iki sene önce Limon diye bir girişim kurmaya çalışmıştık. Daha sonrasında batırdık. Hatta sizinle falan çalışmak istiyorduk o aralar. Hani size daha yazmamıştık çünkü o ara yatırım falan arıyorduk. Ya günün sonunda şöyle bir durum doğuyor. Ne olursa olsun ya ben okula giden bir bireydim. Lise 1 veya 2 idim sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Ya ben haftada 1 veya 2 gün gidiyordum okula. Bazı haftaları hiç gitmiyoruz. Çünkü o kadar yoğun bir çalışma takvimimiz vardı ki. Yani ben Ataşehir'de oturuyorum. Her gün sabah 7.30'da Levent'teyim. Ya ve hiçbir şekilde usanma denen bir şey yok. Yani ya acaba bugün çalışmasam mı diye düşünmüyorsun. Çünkü o işe o kadar çok tutkulusun ki. O tutkunla birlikte o kadar çok bağlanıyorsun ki o işe. Artık o işi yapmaktan sıkılmıyorsun. Ne bileyim mesela hani özellikle günlük hayatta birçok esnafın veya birçok normal çalışanın beyaz yaka, gri yaka, mavi yaka fark etmez. Hani birçok insanın dilinde şu var. Ya ben işimi çok sevmiyorum. Ya ben çok çalışıyorum. Ya şöyle oluyor. Veya mesela özellikle genç talebeler, özellikle bizim yaşımız, lise, üniversite bazındaki birçok insanın şu anda girişimciliğe bakış açısı şu oluyor. Ya abi ben sabah 9, akşam 5 çalışmayayım da sabah 12'de kalkayım. Pardon öğlen oluyor ama hani 12'de kalkayım, saat 4'te işi bırakayım kafasında girişimci öyle zannediyorlar. Ama bilmiyorlar ki yani girişimciliğin ne sabahı ne gündüzü var. Ya ben 48 saat hiç uyumadan çalıştığımızı biliyorum bütün ekipçe birlikte yani. Sırf bir yazılımı yazacağız diye. Peki abi şimdi bu yoğun tempoya elbette ki bu işe bir aşkla değil de bir sevgiyle baktığın için, bu işe gerçekten bir tutkuyla bağlandığın için yapıyorsun. Ama bilmiyorum mesela pazarlama alanı, marketing alanı gerçekten çok büyülü bir dünya. Çünkü dediğin gibi hani dünya çok hızlı değişiyor, pazarlama daha da hızlı değişiyor. Çünkü her gün yeni bir sosyal medya platformu açılıyor, her gün yeni bir mecra açılıyor ve bu yeni mecrada mecburi bir şekilde bir pazarlama ihtiyacı doğuyor. Peki mesela bu tarz yeni mecralara giriş ne kadar hızlı oluyor? Veya mesela TikTok geldi. Son 2-3 sene sanırsam yani hani hayatımıza böyle bir anda bomba gibi girdi ve burada deli bir pazarlama hacmi dönmeye başladı. Normalde bütün herkesin iğrenerek değildi. Hani biraz da böyle uzaktan baktığı bir mecra olan TikTok bugün yani milyonlara erişebileceğin çok başka bir mecra olarak insanların gözünde canlanmaya başladı. Peki bu tarz sosyal mecralara veya bu tarz mecralara nasıl ayak uyduruyorsunuz?
Süper soru. Yani şöyle söyleyeyim şimdi. Bir kere şimdi pazarlamanın özellikle dijital pazarlamanın bir yanılgısı var insanlarda. Biz burada sadece oturup işte panel yönetiyoruz veya işte o kelimede reklam ver işte bu hedef kitleye kullanıcıya git deniyormuşuz gibi yapıyor ama pazarlamanın hani benim gördüğüm ve ilgimi çeken kısmı karşında bir insan var. Yani sen o panelde ne yaptığın, nasıl hedeflediğin falan önemli değil. Biz hatta şimdi bir hani kullanıcı deneyimini araştırma geliştirme ekibi kurdu. Bu ekip aslında bir kullanıcının hangi dinamiklerini, hangi demografik verilerine göre hangi içerikten nasıl etkilendiğini ölçüp aslında o kullanıcının hassas olduğu noktaya özel içerikler, özel reklam kampanyaları, özel pazarlama stratejileri geliştirmek istiyoruz. Şimdi karşında insan olduğu zaman önemli olan nokta o insanı senin ürününle nasıl etkileyebileceğin, o insanın neresine dokunduğunu bulabilmekte. İki boyutlu bir şey var. Kullanıcının karşısına çıkmak değil, nasıl çıktığını da belirlemek zorundasın. Pazarlama benim için çok büyük bir tutku. Çünkü yani ben insan beyninin nasıl çalıştığını, psikolojik olarak işte Ocean modeliyle insanları bölüp, Ocean dediğimiz bir model var, işte insanların işte açıklığına göre, işte konuyla ilgili fikir beyan etmesine göre, işte çekingen bir insanın prototipine göre böldüğümüz, gruplandırdığımız şeyler var, modeller var. Ben psikolojiyi de okuyorum, işte beynin amigdalanın nasıl etkilendiğinde korkuyorum, nasıl okuyorum, nasıl tetikleyebiliriz kullanıcıyı ve ne zaman tetiklemem lazım? İlk tetiklediğinden sonra ne kadar süre sonra bu kullanıcının gerçekten aklına kalıyor? O kadar çok şey var ki insan rasyonel bir varlık da olmadığı için sürekli olarak bu fikrini, bu hikayeni güncellemen gerekiyor. Yani ayakkabı yazdım da ayakkabı reklamı çıkardım veya işte onu aradığında karşısına çıktım gibi bir şey değil. Ama dijital dünyanın hani hep şey kuruldu, böyle bir ölçülebilir olduğu için işte yatırımımızın geri dönüşünü görebiliyoruz bakış açısıyla. Herkes kaç para harcadım, kaç para geldi diye bakmaya başladı bu dünyaya. Ama ben bunun tamamen arka tarafındaki hikayedeyim. Tabii ki sonuç olarak ona bakmak isteyen insanlara onu gösteriyoruz ama abi o kadar büyük bir dünya ki insan beynini, insan düşüncesini etkilemeye çalışıyoruz burada. Etkilemeye çalıştığın insan beyni olunca senin onu bir şekilde hani bugünden yarına çözmen veya yeterli bir noktadaymış gibi konumlandırman çok zor. Yani bunun bir en iyi yolu var, bir best practice var ve ben onu yapıyorum diyebileceğim bir şey değil. Çünkü pandemi geliyor, başka bir şey düşünüyor insan. İşte kriz olan ülkede yaşıyor, başka bir şey düşünüyor. Norveç'te yaşıyor, başka bir şey düşünüyor. Yani bunların hepsini tek bir arada yapman ve işte belli bir formülasyona konumlandırman imkansız. O yüzden zaten bizim işin dinamiği sürekli yeni bir şeylere adapte olmak üzerine. Yani bir insanın işte kırmızı rengine verdiği tepki bile hani 15 ila 35 gün arasında çok fazla değişebiliyor. O yüzden sen sürekli bunları okuyup yeni bir şeyler çıkartmaya çabalamak zorundasın. Ne oluyor? TikTok geldi, o geldi, bu geldi falan. Hepsine adapte olmak durumundasın zaten. Neden? Sen bir insan neredeyse o insanı orada yakalayabilirsin. Yani bugün adam Instagram'ı bırakıp TikTok'a geçti, onu kullanıyorsa sen oraya adapte olman lazım. O kullanıcıyı, çünkü ya her kullanıcı her yerde değil. Hepsinin bulunduğu, vakit geçirdiği farklı bir platform var. Eğer senin aradığın kullanıcı o gün TikTok'taysa, işte o gün Twitter'daysa, Instagram'daysa, neredeyse ona yönelik bir strateji, kurgu oluşturman ve içeriği de ona göre belirlemen gerekiyor. Bizim dünyamız buna alışkın. Hemen adapte olabiliyoruz. Zaten TikTok mesela bizim kullandığımız, uzun süredir kullandığımız mecralardan bir tanesi. Aklına gelebilecek. Bir de bizim şöyle bir farklı durumumuz var tabii. 17 farklı ülkede olduğumuz için, 17 farklı ülkede operasyonumuz olduğu için, yani bugün Rusya'da VKontakte var mesela, işte orada reklam yapıyoruz. İşte Arap bölgesinde, yani Orta Doğu bölgesinde Snapchat çok kullanılıyor, orada reklam yapıyoruz. İşte Huawei'nin Petal Search'ü var, işte bilmem nenin bilmem nesi var. O kadar farklı dinamikler var ki. Yani bugün burada Google %50, şeye gidiyorsun, Rusya'ya gidiyorsun, Yandex %50. Hani %90 bu arada, onu yanlış söyledim de pardon. Yani burada %90 Google varken işte Rusya'da %50'nin üzerinde Yandex var. Hepsine adapte olmak zorundayız. Ve düzenli olarak şey yapıyoruz. Özellikle bizim buradaki bunu daha iyi yönetme seçeneklerimizden, rollerimizden bir tanesi de ya biz sürekli bu kanallardaki insanlarla, partnerlerimizle eğitimler düzenleyip ekibi yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü şey de değişiyor. Kullanıcının hani teknoloji bazlı adaptasyonu ve kullandığı araç da değişiyor. İşte bundan hani 8 yıl önce, 7-8 yıl önce ben gerçekten Trendyol'da ilk başladığım zamanlarda hani hiç kimse şeyi konuşmazdı. Mobil uygulamanın orasında ne var, burasında ne var diye konuşmazdı. Satışın %5'i, %10'u geliyordu 10 yıl önce. Şu an %70'i, %75'i geliyor satışın. Hatta çok daha fazlası olan platformlar var. O yüzden sen de bütün hikayeni o tarafa kaydırmak, kullanıcıyı bulabileceğin yerde tutmak zorundasın. Yani bizim bu dünya buna çok alışık. O yüzden hiç zor olmuyor. Sadece zor olmamasının veya işte hızlı adapte olmaya çalışmanın getirdiği dezavantajlar var ya. İşte X yerde çıktığım reklamı adapte edeyim, aynısını bu platformda da çıkayım diyebiliyor markalar. O da çok doğru olmuyor tabii ki. Çünkü kullanıcı dinamikleri, kullanıcının beklediği içerik, kullanıcının görmek istediği şeyler de platform bazlı değişiyor. Yani bir gün bir yerde oturup İşte sen bir dizi izliyorsan, dizinin içeriğinde karşına çıkabilecek reklam türüyle haber okuyorsan veya işte TikTok'ta geziyorsan hepsinde farklı olması lazım. Çünkü kullanıcının o platformların her birine giriş amacı farklı diye özetleyeyim diyeceğim de o kadar çok konuştum ki özet bile denmez buna.
Yok abi, aslında şöyle, hani sizin özellikle ne bileyim pazarlama bana hani çok yakın geliyor ama bir o kadar da uzak geliyor. Çünkü anlattıklarından sonra bir tık daha uzaklaşmak bir şey değil, hani bir hoşuma gitmiyor değil aslında. Şöyle bir durum da var abi aslında. Ya siz 17 ülkedesiniz. Bu 17 ülkenin sadece yasal regülasyonlarıyla değişmiyorsunuz. Aynı zamanda insanlara gelen etkileşimlerle birlikte, insanların hayata bakış açısı açılarıyla birlikte değişiyorsunuz. Ve bu sadece bir ülkede olmadığı için çarpı 17 ile çarpılıyor ve bu gerçekten çok büyük bir iş yükü haline geliyor diyebiliriz. Aslında çok fazla iş konuştuk abi. Biraz da olsa işten kopup aslında senin biraz özel hayatına, özel hayattan kastım asla şey değil. Yani bugün burada senin neden sevgilin yok, neden evli değilsin gibi bir soru değil ama tamamen şöyle abi. Şimdi hayatımızda çok farklı bakış açılarıyla birlikteyiz. Hayatımıza çok farklı şeylerle bakıyoruz. Aslında kimimiz at gözlüğüyle bakıyor, kimimiz normal gözlükle, kimimiz gözlüksüz bakıyoruz. Ve hayata herkes farklı bakıyor. Peki senin hayata bakış açın nasıl diye sormak istiyorum.
Özel hayatım, zaten çok bahsedecek bir özel hayatım yok. Bildiğiniz üzere senin de. Şöyle diyeyim, yani diğer sorduğun konuya gelecek olursak, ya benim hayatımda böyle çok takıntılı olduğum konular var. Özellikle de şeyden dolayı, yani hep bunu şey yapıyorum. Yani burada birkaç defa söylemiş oldum. Hani büyüdüğüm, doğduğum ve hani geldiğim noktalar arasındaki hikayeler beni çok etkileyen hikayeler. Hatta hani bir terapistim var. Düzenli terapiye gidiyorum. Bunların yarattığı etkilerin falan üzerinden gelmeye çalışıyorum. Ve bunu da hep açık açık söylerim yani. Her insana da tavsiye ettiğim bir şey. Çünkü gerçekten birçok insanın hayatını okudum. Hani kitap okumayı çok seviyorum ben. Özellikle başarılı olmuş işte şirketler, başarılı olmuş insanlar, onların hayatlarında neler oldu diye. Ben bütün bu okuduğum kitaplardan, insan davranışıyla ilgili analizlerden vesaire gördüğüm şey, arkadaşım doğduğun yer, büyüdüğün şey, zaten işte 7 yaşına kadar psikolojinin oluşuyor vesaire, bir sürü veri var bununla ilgili. Bunlar seni çok etkiliyor. Bunlar beni de aşırı etkilemiş durumdalar. O yüzden çok fazla şey var. Birkaç tane sosyal mesele var takık olduğum. Ben onlar için çabalıyorum. Mesela bugün bu dönemde çok heyecanlı olduğum birkaç tane de projem var bununla ilgili zaten. Şimdi mesela nedir? Ben sokak hayvanlarına karşı, hem bu arada ben ne diyorsam ben dediğim her şey hem bizim buradaki ekibimiz analitik açısından geçerli. Çünkü o kültür gerçekten oluştu. Sokak hayvanlarına çok takığım mesela. Özellikle bunun için yapabileceğimiz ne varsa her gün yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz bu arada. Mesela bir de şeydir, yani ben dediğim gibi işte şarap ve viski konusunda böyle bir ilgim var. Seviyorum böyle işte hangi üzüm olduğunu, işte hangi viskiyi nasıl içmen gerekiyor, işte bunun tadı nedir, onunla ilgili filmler izleyeyim, belgeseller izleyeyim vesaire diye. Özellikle çok şarap ve çok viski içtiğim her akşam bizim finans ekibine Instagram'dan böyle şey, bir hastalığı olan veya kötü durumda olan, yardıma ihtiyacı olan hayvanları atıyorum mesela. Buna destek alalım, buna destek alalım falan diye böyle. O çok duygusallaştırıyor beni. Şey yani bir yerde bu arada şey, finans ekibi şey yaptı. Hani bizim bildiğin hani kar zarar tablomuzun olduğu şeyde bağış kalemi var ve orada şey yazıyor böyle bir. Hani oradan şey anlayabiliyorsun mesela. O ay ben kaç şişe şarap içmişim. O bağış tutarı yükseldikçe şeyi görüyorsun yani. Bu ay çok içilmiş kesinlikle. Net belli oluyor. Hatta bir süre sonra, hatta dün de çok benzer bir şey oldu. Açmamaya başladı benim telefonumu belli bir saatten sonra. Veya işte yazdıklarımı görmedim ben falan demeye başladı. Bu çok çok takık olduğum şey ve hatta şey yani analitik ağız olarak 2022 yılında, şimdi zaten araştırmalarına ve görüşmelerine başladık. Türkiye'nin en büyük ve yaşam standartları açısından sokak köpekleri, sokak hayvanları için en rahat barınağını yapmak istiyoruz Türkiye'ye. Hatta mümkün olursa bunu da işte Yozgat, Ankara gibi Anadolu'nun ortasında bir yerde yapıp o hayvanları kurtarmak istiyoruz. En çok takık olduğum, hayatımda en çok vakit harcadığım şeylerden bir tanesi bu. Bir de şey var tabii bu arada. Yine ben bu birleştirilmiş sınıflarda falan okudum. Bilmeyenler vardır aranızda. İşte bir tane öğretmen var. 3 tane sınıfa aynı anda tek bir odada şey anlatıyor, ders anlatıyor. İşte birinci sınıfa anlatıyor, siz şuna devam edin deyip hemen yandaki sıradaki ikinci sınıfa anlatıyor. Tek bir odada tek bir hoca aynı anda 3 sınıfa ders veriyor falan. Eğitimdeki eşitsizlik yine benim için analitik ağız için de çok sosyal bir mesele, önemli bir mesele, üstesinden gelinmesi gereken. Özellikle bunda zorlanan okullar, kardeş okullarımız, onlarla yaptığımız projeler var. Çok yakın arkadaşımın bir Hayalime Ortak Ol Derneği var. Onlarla sürekli bir şeyler yapıyoruz. Hatta o da Yozgat'ta da böyle bir şeyler yapalım diye sözünü verdi. Bu yıl tüm öğretim yılı başladığında özellikle pandeminin getirdiği eşitsizlikle ilgili çözümler bulmak için bir proje yapacağız. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bir de tabii ki kadınlar konusu var. Bu üç konuda aşırı hassasiyetim olduğu için sürekli bu konularla ilgili ne yapabiliriz onu düşünüyorum. Hani bir propaganda, bir mesaj olarak söylemiyorum bu arada. Ben çok tanıdığı için insanlar. Hani hayatta bunlara takılın. Benim travmam da küçük çocukken eğitim sürecinde yaşadığım eşitsizlik o kadar yer etmiş ki kendimde. Sürekli daha fazlasını başarıp işte bir şeyleri yapabileceğimi ikna etmeye çalışıyorum kendime. Bu arada işte terapistimle yani 2 yıldır falan görüşmelerimizin sonunda benimle ilgili yaptığımız en büyük tespitlerden bir tanesi. Biraz sosyal hayatımda böyleyim ama şeyi çok severim. Yani böyle sıkıcı bir insan gibi duruyorum sadece bunları anlatınca da. Hani keyif yapmayı, arkadaşlarla bir şeyler paylaşmayı, işte rakı içmeyi falan çok severim. Sosyal bir yönüm vardır. Sadece günde işte 4 saat falan uyuyorum. Birazcık erken öleceğim muhtemelen. Ama onun dışında bir sorun görmüyorum yani şu an.
Hayalim Ortakol Derneği dedin. Atakan abinin de sanırsam. Atakan Atalar'ında.
Aynen.
Ona da buradan selamlar gönderelim. Hani benim de çok yakinen takip ettiğim derneklerden bir tanesi. Gerçekten çok kaliteli işler yapıyorlar. Zaten böyle okullarda falan yani izledikçe insanın duygusallaşası geliyor. Ha, söyleyebildim. Şimdi şöyle abi, çok güzel bir aslında çok güzel 3 tane şeyim var. Hayatında böyle çok önemli yere sahip çok güzel 3 tane mottom var ve bunları umarım ömür boyunca devam ettirebilirsin. Ömrün de sağlıklı ve uzun olur diye düşünüyorum inşallah yani. Şimdi şöyle abi, hani kendinde şöyle bir hani hayatında birçok şey yapıyorsun abi. Ama ben biraz da olsa senin kendi öz benliğine inmek istiyorum. Böyle sonlara doğru da yaklaşıyoruz. Ve de şöyle abi. Şimdi kendini bir soğan gibi düşün. Ve yavaş yavaş üzerinden o her katmanı vardır ya soğanın. O soğanın katmanlarını da at ve sonunda bir cücüğü kalır. Bana cücüğünden başlayıp hayatındaki şimdi en önemli 3 şeyi söyledin. Hani biraz farklı bir soru oldu ama. Hani hayatındaki en önemli şeyi söyledin ama abi. 3 şeyi söyledin ama. Kendi özbenliğinde, kendi hayatında dışsal bir şey değil. Kendi özbenliğinde en önem verdiğin 5 tane duygu. Bana bunları söyleyebilirsen müteşekkir olurum yani. Böyle bir şey de yapayım.
Tabii söylerim Yunus. Yani benim hayatımın çok derinlerine inmek çok tehlikelidir bu arada. Kimseye hayırlı bir şey çıkmaz. Ama ben sana o duyguları söyleyeyim birazcık da. Ama şöyle bir şimdi söyleyeyim. Ama sonra kesin şey diyeceğim sana bu arada. Lan keşke şunu da söyleseydim. Diyeceğim olacaktı çünkü şey Kaybedenler Kulübü'nde var ya, ben mesela bir Kaybedenler Kulübü hastasıyım. Hani 20 kere falan izlemişimdir onu. Orada şey yapıyor, radyo programından artık para alabilirsiniz falan, işte ne istiyorsunuz falan diye. Onlar da şey yapıyor işte, viski, çikolata, yol masrafı, bir de köfte masrafı falan yazıyor. Pardon, çikolatayı yazmıyor. Sonra onu veriyorlar işte. Radyonun sahibi de tamam diyor. Tüh ya, çikolatayı yazmayı unuttuk falan diyorlar böyle. O geldi aklıma. Hakikaten unuturum yani. Muhtemelen sonradan başka bir şey gelecektir. Hep böyle düşününce daha iyisini hissedersin ya. Ama benim hislerimde şöyle bir şey var. Abi ben çok hırslı bir insanım. Hedef koyduğu zaman onun için her şeyini bırakabilecek, verebilecek bir insanım. Yani sen de dediğin gibi işte 48 saat hiç çalışmadığın oluyor ya. Yani benim 2 saat uyuduğum 2 haftam olmuştur yani. Yani 2'şer saat ortalamada uyuduğum zamanlar olmuştur. Çok hırslıyım. Başarıya açım yani. Sürekli bir şeyler yapmak istiyorum. Bundan bahsedebiliriz. 2, yani bunu bir sıralama olarak söylemiyorum bu arada. Aklıma geldikçe söylüyorum zaten. Nasıl sıralanabilir ki duygular, onu da bilmiyorum. Dışarıdan bir yani şeyim aslında çok güçlü duruyor olmasına ve birçok zorluğun üstesinden geliyor olmasına rağmen bireysel olarak bütün problemlerini ve eksiklerini kendi içinde yaşayan bir insan. Yani düşün, bir terapist test yapıyorlar. 50 tane şey vardır ya, işte birileri dalga geçiyor sürekli. 50 tane kart gösteriyorlar. İşte bu kart ne ifade ediyor, ne ifade ediyor diye. O 50 kartın bitiminin sonunda bana tekrar soruyorlar, hangi kart seni en çok rahatsız etti diye. Ben bir tane kartı seçtim mesela. Sonra o kart, o 50 kartın içerisindeki o tek kart benim kendi benliğimmiş mesela. Beni en çok rahatsız eden şey. Yani nasıl denk getirirsin, nasıl yaparsın? Çünkü bütün hepsi işte dediğim gibi yani çocukken yaşadığın bu sıkıntıları bilmem neyi aşacağım kurgusuyla kendine yaptığın baskıdan yarattığım öyle bir dünya var ki ya uyum. Ben eskiden şeydim yani. 5 saat uyuduğum zaman neden 5 saat uyudum? 4 saat uyumalıydım. 1 saat daha fazla çalışabilirdim. Kendimi cezalandırıp bir sonraki gün 2 saat falan uyuyordum. Aslında tam şeyi yönetebildiğim söylenemez. Bu duyguları yönetebildiğim söylenemez. Bir de şeyi, empati duygumu bazen geri planda bırakabiliyorum. Bunu 3 olarak sayabiliriz bence. Bir, yani bazı hislere isim koyması zordur. Hani özellikle hani bir şirketin kurucusuyla bu şirketin execution'ının, yani o işin gidişinin başında olan CEO'sunun aynı olmasının getirdiği problemler vardı. Neden? Sen sahibisin, profesyonel çalışanların tam ne olduğunu anlayamıyorsun falan. Bunu böyle gitgide girişimciyken kaybediyorsun abi. Ulan ben hafta sonu da çalışıyorum, onu da yapıyorum. O insan niye onu yapmıyor, bunu yapmıyor diyorsun. O ortamı sağlamaya çalışıyorsun. Mesela bu benim EQ eksikliğimin bir durumu mesela. Ben hep yanlış veya eksik veya daha iyi yapabileceğimi duymaktan çok böyle mutlu olan ve tamam daha fazlasını yapacağım şimdi diyen bir insanken bazı insanlar farklı konumlanabiliyor mesela işte. Çok iyisin dediğinde daha iyi çalışabiliyor. O empati duygusunun yoksunluğu var bende bazen. Yönetemiyorum yani oradaki kurguyu. Çok ekstra fazla duygu sayamadım ya. Ben hani şey gibi hissediyorum böyle bir. Yalnız kalmayı çok seven bir insanım. Hani ben arabayla çıkıyorum diyorum ya. Bu arabayla çıkışlarım %99'unda yalnızım bu arada. Hani sadece perayı alıyorum işte. O olabiliyor bazen. Onun dışında gerçekten herhalde kaçmayı seviyorum bazen. Uzaklaşmayı, birey olarak kalmayı. Ha bir de şey duygusu var. Bunu hiç sevmiyorum ve çok söylemem de her yerde. Birazcık etrafta yaşayan insanların, başka insanların hayat standartlarını küçülttüğünü gördüğüm zaman mutsuz oluyorum. Nitekim yani şu anda ülkenin durumu, bulunduğu konum, burada yaşanan bir sürü hikayeyle ilgili şey hissediyorum. Ulan hani aynı yerde miyiz, aynı havayı mı soluyoruz, aynı şeyleri mi yapıyoruz diye anlamaya çalışıyorum. Birazcık bu da yine bence şey, psikolojik olarak buhran yatıyor. Çünkü neden bunu böyle rahatlıkla söylüyorum bu arada? Çünkü biz şirket olarak da ben hep diyorum bu arada, susmayacağız, bir şeyler söyleyeceğiz. Ya fikir beyan etmek lazım. Belli noktalarda sorun yaşıyoruz. Psikolojik olarak da etkiliyor bizi. Çünkü bizim şirkette çalışan insan profilleri yurt dışına gidebilecek seviyede insanlar çok rahat bir şekilde. Ve gönderiyoruz da yani. Şu an Analytica House'tan hani şimdiye kadar 3 kişi Berlin'e gitti, 2 kişi bilmem nereye gitti falan filan. Bu da şeyi etkiliyor tabii ki yani. Yapmak istediğimiz hikayeye ve ulaşmak istediğimiz amaca giderken ki dinamiklerimizi etkiliyor. Neyse işte sen 5 duygu sordun, ben anlattım durdum. Umarım en azından bir kısmını karşılayabilmişimdir beklenti.
Hani beklentilerim bence hepsini karşıladın. Çünkü abi burada aslında diyorsun ya hani biraz da olsa hepimiz kendi benliğimizi bulmaya çalışıyoruz. Ya özellikle son günlerde diyorum hani son yıllarda, son 10 yıl belki egoya birçok insan çok soğuk bakmaya başladı. Ya egolu olmak çok kötü bir şey, egolu olmak çok kötü bir şey. Ama bu tamamen Emir abiyle, Emir Kosif'le birlikte bir podcast yapmıştık. Hangi yazardı hatırlamıyorum ama bir yazarın Ego adlı bir kitabı var. Ve burada insanlar bunu aslında normalde ego benlik demek. Yani bir insanın benliğinin olmaması dünyadaki en saçma şeylerden bir tanesi. Çünkü bir insanın benliği olmazsa kendisi olmaz zaten. Ve biz aslında sen de buna biraz da olsa örnek oldun bu sözleri söylemem abi. Çünkü şöyle hayatımızda benliğimizle ne kadar birleşmeye çalışırsak, kendimizi ne kadar çok sevmeye çalışırsak aslında dünyayı da çevremizi de o kadar çok sevmeye başlıyoruz. Çünkü şey meselesi var, hani hayatımızda etrafımızdaki 5 kişinin ortalamasıyız. Aslında bizim etrafımızdaki 5 kişi başkalarının da etrafında 5 kişi olmaya devam ediyor ve bu sayede bizim mutluluğumuz dünyadaki insanların mutluluğunu kademe kademe arttırıyor. Yani azdan az olmaz denen bir şey var ya hani, az veya çok fark etmez. Ne olursa olsun biz yapalım. Zaten devamında çevredeki insanlar da sizden görüp yapmaya devam edecektir deyip. Böyle abi bilmiyorum, çok farklı bir konuşma oldu. Aslında yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Ve de sana en başta çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten sosyal sorumluluk şeylerimizi burada canlandırdık. Bunu dinleyenler, bugün 11 Haziran'da yayınlanacak bu. Bugün milli maçımız da var. Milli maçta da umarım, bütün içtenliğimle söylüyorum ki, milli maçı izleyeceğim ve umarım milli maçta da başarılı bir sonuç alırız. Abi son olarak sözleri sana veriyorum. Daha sonrasında yavaş yavaş bölümün sonuna doğru geleceğiz.
Çok teşekkür ederim Yunus. Ben de Yozgat'ta çok fırsatım olmayacak maçı izlemeye. Birazcık araziye çıkmak istiyorum. Toprağa dokunmak dedikleri şeyi yapacağım. Benim de özellikle dediğim gibi aslında hep hayatımın bir parçası olan bir yerde olduğum için biraz daha duygusal anlarımı yaşamak istiyorum burada. Traktöre binip o çocukluk anılarımı tekrardan hatırlayacağım. Öyle bir ritüelim var. Gökyüzü bugün açık, yıldızlar falan olacak. Onları izlemeye gideceğim. Sana çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu kadar emek verip sürekli düzenli bir şekilde bunu devam ettirdiğin ve beni de buraya davet ettiğin için. Önümüzdeki dönemlerde de gelen insanları da ben merakla dinliyor olacağım. Çünkü gerçekten hani bu sohbetin veya bu kadar içten bir şekilde hazırlıksız ve çok net o an ne düşünüyorsan onu sorarak yaptığım bu hikayenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok keyif aldım. Umarım dinleyen arkadaşların hepsi de keyif alır. Yine bir gün seni de Analitik House ekibiyle tanıştırmak, orada sohbet etmek, neler yapabiliriz konuşmak isterim. Daha fazla uzatmayayım artık. Ucu açık bir söz bıraktığın için ben sonu gelmeyen bir konuşmaya gidebilirim yani. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak.
Çok sağ ol abi. Aslında bugün sayın dinleyenler, Kıvanç abiyle çok farklı mevzular konuştuk. Ya bugün sosyal sorumluluk bence bizim ana temalarımızdan bir tanesi olmak zorunda. Çünkü Kıvanç abinin dediği gibi çevremizdeki insanlar, çevremizdeki hayvanlar, kadınlar yahut kim olursa olsun hiç fark etmez. Hayatımızda her zaman çevremizin mutlu olması gerekiyor ki bizim de mutlu olmamız gerekiyor. Sokakta çıktığımızda hayvanların bize yavaş yavaş böyle çok uzaktan bakmayarak hemen yamacımıza gelip kendini sevdirdiği günler dileğiyle hoşça kalın diyorum.